SBS Türkçe ilesiniz.
Ulusal Parti, hükümetin nefret söylemi ve silah yasalarına karşı oy kullanma kararının arkasında duruyor. İsrail, Kudüs'teki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı Genel Merkezi'ni yıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Suriye Demokratik Güçlerinin misyonunun büyük ölçüde tamamlandığını duyurdu. Ulusal Parti, üst mecliste hükümetin revize edilmiş nefret söylemi ve silah reformu yasalarına karşı oy kullanma kararlarının arkasında durdu. Senato, partinin Yeşiller ve David Pocock'un da aralarında bulunduğu bağımsız üyelerle birlikte hayır oyu verme kararına rağmen yasaları onayladı. Senatör Bridget McKenzie, silah yasalarıyla ilgili endişesinin Avustralya'nın kırsal kesimlerindeki çiftçiler üzerindeki potansiyel etkilerle ilgili olduğunu söylerken, nefret söylemi yasalarının aceleyle ve kaotik bir şekilde geliştirildiğini savundu.
I think the Prime Minister's been playing politics on this piece of legislation from the start. If he really wanted a bipartisan approach,
bence Başbakan bu yasa tasarısı konusunda başından beri siyaset yapıyor diyen McKenzie, eğer gerçekten iki partili bir yaklaşım isteseydi, partilerle oturup uygun bir yanıt geliştirirdi diye konuştu. Yeni nefret söyleme yasaları parlamentodan geçtikten sonra, önde gelen bir neo-Nazi tarafından yasal bir mücadeleyle karşı karşıya kalabilir. Eski neo-Nazi grubu Ulusal Sosyalist Ağı'nın başkanı Thomas Sewell, yasaları sorgulamak için para toplamakta. Dün gece geç saatlerde onaylanan yasa, radikal grupların dine dayalı şiddet kışkırtmasını engellemeyi, aşırılık yanlılarını sınır dışı etmeyi ve Avustralya'ya girişlerini engellemeyi amaçlıyor. Queensland'deki Kigari'de ölü bulunan Kanadalı turistin 19 yaşındaki Piper James olduğu belirlendi. Cesedi bir dingo sürüsünün yakınında bulunan kadının, bugün yapılacak otopsiyle boğularak mı yoksa dingo saldırısı sonucu mu öldüğünün belirlenmesi bekleniyor. Polis, kadının cesedinin eski adıyla Fraser Adası olan Kigari'de, sabah erken saatlerde yüzmeye gittikten yaklaşık 90 dakika sonra bulunduğunu belirterek, ölüm nedenine ilişkin tahminde bulunmayı reddediyor. Fraser Coast Belediye Başkanı George Seymour, dingo saldırısında artış olduğunu belirterek, otopsinin kadının saldırıya uğradığını doğrulamasının kendisini şaşırtmayacağını söylüyor.
Over the past few years we have seen an increase in the number of attacks and the severity of it, particularly
Seymour, son birkaç yıldır özellikle çocuklara yönelik saldırıların sayısında ve şiddetinde büyük bir artış gördük, bu çok çok endişe verici ifadelerini kullanıyor. İsrail ekipleri, Filistinli mülteciler için kurulmuş olan Birleşmiş Milletler Ajansı'nın Kudüs'teki merkezini buldozerlerle yıkmaya başladı. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı, Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 2,5 milyon Filistinli ve Suriye, Ürdün ve Lübnan'da 3 milyondan fazla mülteciye yardım ve hizmet sağlıyor. Ancak uzun zamandır ajansı Hamas'la işbirliği yapmakla suçlayan İsrail, 2024 yılında kendi topraklarında faaliyet göstermesini yasaklamıştı. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'nın Batı Şeria Direktörü Roland Frederick, bu suçlamaların yanlış olduğunu ve adımın haksız olduğunu söylüyor.
What we saw today is the culmination of 2 years of incitement and measures against UNRWA in East Jerusalem in violation.
Frederick, bugün gördüklerimiz 2 yıllık kışkırtmanın ve Birleşmiş Milletler şartını ve Birleşmiş Milletler kuruluşu olan Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'nın ayrıcalık ve dokunulmazlıklarını ihlal ederek bize karşı alınan önlemlerin doruk noktasıdır ifadelerini kullanıyor. İngiltere hükümeti Londra'nın merkezinde devasa yeni bir Çin Büyükelçiliği için planları onayladı. Yerel yönetim başkanı Steve Reed, yıllarca süren protestolar, gecikmeler ve yasal itirazlardan sonra Londra Kulesi yakınlarındaki yer için onay verdi. Durumu eleştirenler, Çin'in Avrupa'daki en büyük misyonu olması planlanan büyükelçiliğin, sürgündeki muhalifler üzerinde istihbarat toplama ve gözetimini arttırabileceğini ve hassas finansal verileri taşıyan yeraltı fiber optik kablolara yakınlığına dikkat çekiyor. Eski İngiliz diplomat Charles Parton, casusluk riskinin gerçek olduğunu ancak kablo tehdidinin yönetilebilir olabileceğini söylüyor.
China is probably the major hacking power and the major espionage power in terms of effort and resources currently in the world. So of course we must be concerned. The question is,
elbette endişe verici çünkü bildiğimiz gibi Çin şu anda dünyadaki en büyük siber saldırı ve casusluk gücü diyen Parton, dolayısıyla elbette endişelenmelisiniz. Soru şu, eğer o bölgeyi işgal ederlerse öncelikle kabloları korumak mümkün mü? Uzman kişilerle konuştum ve onların görüşü bunun aslında bir tehdit olmadığı, sorunun yönetilebileceği yönünde diye konuşuyor. Avrupa Birliği'nin Dışişleri Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın kontrolünü ele geçirme çabaları nedeniyle gerilimlerin artması üzerine adanın Arktik bölgesinin halkına ait olduğunu vurgulayarak Avrupa Birliği'nin Grönland'a desteğini açıkladı. Trump'ın açıklamalarının ve gümrük vergisi tehditlerinin Avrupa Birliği için eşi benzeri görülmemiş bir durum yarattığını belirten Kaja Kallas, Avrupa liderlerini birlik içinde yanıt vermeye çağırdı. Kaja Kallas, Avrupa Birliği'nin eğitim, beceri ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki işbirliği de dahil olmak üzere, Grönland için yakın ve güvenilir bir ortak olmaya devam edeceğini söyledi. Kaja Kallas, Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'na yaptığı konuşmada, gümrük vergisi tehditlerinin Avrupa Birliği'nin tutumunu değiştirmeyeceğini belirtti.
Let me be clear. Greenland belongs to its people. No threat or tariffs will change that. Sovereignty is not for trade.
Kallas, ama şunu açıkça belirtmek istiyorum. Grönland halkına aittir. Hiçbir tehdit veya gümrük vergisi bunu değiştiremez. Egemenlik ticaret için değildir. Avrupa Birliği, toprak bütünlüklerini ve egemenliklerini savunmada Grönland ve Danimarka Krallığı'nın yanındadır ifadelerini kullanıyor. Avrupa'nın bir yol ayrımında olduğunu söyleyen Belçika Başbakanı Bart De Veris de, Donald Trump'ın Grönland'da dahil olmak üzere provokasyonlarının kıtayı birlik ve aşağılama arasında seçim yapmak zorunda kaldığı bir noktaya ettiğini söylüyor. Çarşamba günü Trump'la görüşecek olan De Veris, bu görüşmeler öncesinde Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Avrupa'nın uzun zamandır yeni Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı yatıştırmaya çalıştığını ve Avrupa'nın artık net bir mesaj vermesi gerektiğini söylüyor.
Until now we tried to appease the new president in the White House. We were very lenient also with the tariffs. We were lenient hoping to get his support for the Ukraine.
Şimdiye kadar Beyaz Saray'daki yeni başkanı yatıştırmaya çalıştık. Gümrük vergilerinde de çok hoşgörülüydük. Ukrayna Savaşı için desteğini almak umuduyla hoşgörülü davrandık diyen De Veris, şu anda çok kötü bir durumdayız. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlıyız ve bu yüzden hoşgörülü olmayı seçtik. Ama şimdi o kadar kırmızı çizgi aşılıyor ki, öz saygımız ile mutlu bir vasal olmak arasında seçim yapmak zorundasınız ifadelerini kullandı. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Suriye'de Suriye Demokratik Güçleri ve ordu arasında çatışmalar devam ederken, dün gece Şam'dan yapılan açıklamada SDG'nin elinde kalan son viyaletlerinden Haseke'nin de Suriye'ye entegrasyonu konusunda istişarelerde bulunmak üzere 4 günlük süre tanındığı ve bu süre boyunca ateşkes ilan edileceği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak'la bir araya gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmenin ardından TRT'ye yaptığı açıklamada, Ankara'nın SDG ve Şam yönetimi arasında 14 maddelik 18 Ocak mutabakatını desteklediğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin Şam yönetimi ve SDG ile ayrı ayrı görüştüğünü, bunun yanı sıra SDG tarafı, Şam yönetimi ve Amerikalıların bir araya gelmesiyle görüşmeler yapılacağını söyledi. Tom Barak da yaptığı açıklamada, Suriye demokratik güçlerinin DEAŞ'la mücadelede kritik bir rol oynadığını ancak yeni dönemde bu misyonunun büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, güvenlik sorumluluğunun Şam yönetimine geçtiğini açıkladı. Bununla birlikte canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'de iyi bir iş çıkardığını, Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın çok çalışkan, güçlü ve sert biri olduğunu söyledi. Öylesi bir yerde temiz bir çocuğu göreve getirip bir şeyler başarmasını bekleyemezdiniz ifadelerini kullandı. Ayrıca Türkiye ile ilişkilerine de değinen Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la iletişiminin çok pozitif olduğunu belirterek, Erdoğan'la çok önemli bir telefon görüşmesi yapacağını söyledi. Gelişmeler ışığında Türkiye İletişim Başkanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki gelişmeler üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştüğünü, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığını, Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için öneminin belirtildiği ve DEAŞ'la mücadele ve Suriye'nin hapishanelerindeki DEAŞ'lıların durumu da ele alındığı belirtildi. Bununla birlikte Suriye'de Kürt mahallelerine yönelik saldırılar nedeniyle bu haftaki grup toplantısını Kamışlı sınırındaki Nusaybin'deki sınır parkında yapan DEM Parti'nin eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları Rojava'ya gideceğini açıkladı. Suriye'de 18 Ocak'ta ilan edilen anlaşmanın 2 haftadır devam eden çatışmaları sona erdirmesi bekleniyordu. Fakat SDG komutanı Mazlum Abdi'nin 19 Ocak'ta Şam'da Şara ile yaptığı görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından bölgedeki çatışmalar alevlendi. Menzil cemaatinin önde gelen isimlerinden Muhammed Saki Erol'un İzmir'de kalabalık bir grup tarafından karşılanması tartışma yarattı. Görüntülere tepki gösteren CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, 15 Temmuz'da namluyu millete çevirenler de önce tövbe alıp sonra emir almıştı açıklamasını yaptı. Geçirdiği enfeksiyon sonrası haftalardır yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçı Haldun Dormen'in hayati fonksiyonlarının makinelere bağlı olduğu açıklandı. Gelini, gazeteci Ayşe Arman, durum parlak değil açıklamasını yaptı. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 29 lira 16 kuruştan, 67 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 57 euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna baktığımızda ise en son meteoroloji verilerine göre başkent Canberra parçalı bulutlu 30 derece, Sydney bulutlardan temizleniyor 26, Melbourne az yağışlı 23, Perth güneşli 40, Adelaide genelde güneşli 27, Hobart'ta yağışlar artıyor 22, Wollongong güneşli 23, Newcastle parçalı bulutlu 25, Brisbane'da yağmur ihtimali var 30, Cairns az yağışlı 31 ve Darwin yağışlı fırtına var 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz, ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle beraber olacak.
Beğen, paylaş, yorumla.
Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.